Ayrım 44, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 463. Louisa, Jim'e kamp yerini göstermek için fenerler yakıp ağaçlara asmıştı. Atların sesini duyar duymaz İntepe ile birlikte başında nöbet tuttukları zamanın yattığı arabadan dışarı fırladı. Sıkıca sarıldığı Jim'den ayrılana dek içten sevgi gösterisini sessizce izleyen yabancıyı fark etmedi. Yanında biri mi vardı? Başlığının altından çıkan ipeksi telleri geri sokuşturmaya ve Jim'in buruşturduğu kıyafetlerine bir çeki düzen vermeye çalıştı. ''Yabancı değil'' dedi Jim, onu rahatlatmaya çalışarak. ''Sana bahsettiğim ve seni de daha önce görmüş olduğun kuzenim Mansur. Mansur, bu Louisa Loewen. Nişanlandık.'' ''Onu överken abarttığını sanmıştım'' dedi Mansur, Louisa'nın önünde eğilip selam verirken. Sonra fenerlerin ışığında yüzüne dikkatle baktı. ''Ama anlattığından da güzelmiş.'' Jim bana senden çok bahsetti dedi Louisa utangaçça. Onun için kardeşten de ötesin. Şanslı Martı'nın güvertesinde görüştüğümüzde doğal olarak seni daha iyi tanıma fırsatım olmamıştı. Umarım gelecekte birbirimizi tanıyabiliriz. Louisa iki genç adamın önüne mükellef bir sofra kurdu ve yemeklerini yer yemez de rahatça konuşmalarına ve özlem gidermelerine fırsat verebilmek için yanlarından ayrıldı. Jim arabaya girip soyunarak yanına uzandığında vakit gece yarısını geçiyordu. ''Bu gece seni ihmal ettiğim için beni affet kirpiciğim.'' ''Kuzeninin senin için önemini ve birbirinize ne kadar yakın olduğunuzu biliyorum. Erken gelmeni istemezdim zaten.'' diye fısıldadı Louisa, kollarını ona uzatırken. ''Ama sana yakın olma sırası şimdi bende.'' Tüm kamp ahalisi gün doğumundan önce ayaktaydı. Louisa, Mansur'un gelişini kutlamak için özel bir kahvaltı hazırlatırken Mansur da Zaman'ın ziyaretine gitmişti. Bir süre sonra Jim de onlara katıldı ve üç kafadar eski günlerdeki gibi koyu bir sohbete daldı. Mansur'un gelişiyle moral bulan Zama hasta yatağından kalkmaya hazır olduğunu ilan etti. Ufaklıkla Muntu öküzleri arabalara koştu ve kafile tekrar yola koyuldu. Louisa Zama'nın bakımını İntepe'ye devretti ve asil yüreği dostlarının yaralanmasından sonra ilk kez eğerleyerek Jim'le Mansur'a katıldı. Kafilenin önünde ilerlemeye başladılar ve sığırların arasından geçtiler. Mansur hayvanların sayısı ve taşıdıkları fil dişlerinin miktarı karşısında şaşkına dönmüştü. Tom amca ile babam koloniden kaçarken servetlerinin çoğunu almayı başardı. Ama senin ele geçirdiğin bu zenginlik yanında o servet devede kulak kalır. Bana bu zenginliği nasıl elde ettiğini anlat. Nguni kraliçesi Manatase ve birlikleriyle çarpışmanızı tüm ayrıntılarıyla bilmek istiyorum. ''Dün gece anlattım ya'' diye itiraz edecek oldu Jim. ''Sadece bir kez anlatılmak için fazla iyi bir hikaye bu'' diye üsteledi Mansur. ''Haydi tekrar anlat.'' Jim abarttığını söyleyip itiraz eden Louisa'ya rağmen genç kadının savaştaki rolünü iyice süsleyip püsleyerek anlattı. ''Seni uyarıyorum kuzen, sakın bu hanımı kızdırayım deme. Öfkelendiğinde gerçek bir savaşçıya dönüşüyor. Bu topraklarda korkunç kirpi olarak tanınması boşuna değil.'' Bir sonraki tepenin zirvesine tırmanarak önlerinde beliren uçsuz bucaksız okyanusa doğru baktılar. ''Nativity koyundan ne kadar uzaktayız?'' diye sordu Jim. ''Yürüyerek 3 günden az bir mesafe'' dedi Mansur. ''Ama altında bu iyi atla bu akşam orada olabilirim.'' Jim'in kendisine hasretle baktığını gören Louisa gülümsedi. ''Aklından neler geçtiğini biliyorum James Archibald.'' ''Aklımdan geçenler hakkında ne düşünüyorsun peki kirpiciğim?'' Zamayı, arabaları ve sürüyü olabildiğince hızlı gelmeleri için ardımızda bırakarak rüzgarı içmemiz gerektiğini düşünüyorum. Jim coşkuyla bir nara attı. Beni takip et aşkım, Nativity koyu bu tarafta. Geniş koyu çevreleyen tepelere varmaları Mansur'un öngördüğünden de kısa sürdü. Güneş henüz batmamıştı. Hatta havanın kararmasına epey vardı. İki ıskuna Umbuyla nehrinin ağzında demirlenmişti. Jim sudan yansıyan güneş ışınlarından korunmak için şapkasını gözlerine siper etti. ''Fort Auspice'' dedi Mansur, nehir yatağına inşa edilen yeni binaları işaret ederek. ''İsmi annen seçti. Aslında Fort Good Auspice olsun istemişti ama Tom amca bu isim çok uzun diyerek itiraz etti. Böylece adı Fort Auspice oldu.'' Yaklaştıkça kalenin inşa edildiği yüksek araziyi çevreleyen ucu sivriltilmiş kazıklardan oluşan duvarı gördüler. Yaklaşabilecek tehditlere karşı yerleştirilen topların etrafındaki toprak hala yumuşaktı. Babalarımız Kayser veya başka düşmanlarımızdan gelebilecek saldırılara karşı her tür önlemi aldı. Gemilerdeki topların çoğunu karaya taşıdık diye açıkladı Mansur. Duvarların içindeki binaların çatıları dışarıdan görülüyordu. Hizmetkarların kalması için barakalar inşa edildi. Ailelerimiz de kendilerine ait evlerde kalabilecekler. Mansur tepeden aşağı inerlerken bir yandan da anlatıyordu. Şuradakiler ahırlar, şurası ambar, depo ve sayım evi. Tüm çatılar yepyeniydi. Babam kendine bir ticaret noktası değil, koca bir şehir inşa etmiş dedi Cim gülerek. Sera yenge de onu caydırmaya pek uğraşmadı dedi Mansur. Hatta çoğu zaman cesaret verdiği bile söylenebilir. Şapkasını çıkararak başının üzerinde salladı. Ve işte kendisi de orada. Kalenin girişinde bir kadın belirmiş, yaklaşan atlılara dikkatle bakıyordu. Jim'in el salladığını görür görmez dersten kurtulmuş küçük bir kız çocuğu gibi neşeyle onlara doğru koşmaya başladı. ''Jim! Ah evladım benim Jim!'' Neşe dolu sesi tepelerin yamaçlarında yankılandı. Jim onunla buluşmak için ateş topunu dört nala koşturmaya başladı. At hala hızla koşarken eğerin üzerinden atladı ve annesine hasretle sarıldı. Ateş topunun ayak seslerini duyan Tom'la Dorian da kalenin girişinde belirdi. Mansur ve Louisa biraz geride durmuş buluşmanın coşkusunu izliyordu. Neşeli sesler yamaçlarda çınlıyor, kahkahalar gözyaşları da karışıyordu. Arabaların ve sürünün Fort Auspice'a varması 5 gün sürmüştü. Tüm aile duvarın üzerindeki atış platformunda durmuş kafileyi izliyordu. Yedek atlar en önde ilerliyordu. Önlerinden 4 nala geçen atlara bakan Tom'la Dorian neşeyle tezahürat yaptı. ''Tekrar at üstünde olmak çok iyi gelecek.'' dedi Tom. ''İyi bir binekten yoksun olunca içimde büyük bir eksiklik hissediyorum. Artık araziyi keşfe çıkabileceğiz.'' Sığır sürüsünün tepelerin yamaçlarını kara bir lav dalgası gibi kaplamasını şaşkınlık dolu bir sessizlikle izlediler. İnkunzi ve diğer Nguni çobanlar fil dişlerini kapıların önündeki meydana boşaltmaya başlayınca Tom aşağı indi ve fil dişi yığınlarının arasında hayranlıkla dolaşmaya başladı. Bazılarının iriliği karşısında şaşkına dönmüştü. Sonra geri dönüp asık suratla Jim'e baktı. ''Tüm kutsal varlıklar adına evlat, sende hiç tevazu yok mu?'' ''Tüm bunları nereye koyacağımızı düşünmedin mi? Şimdi bir depo daha inşa etmek zorunda kalacağız ve bunun yegane sorumlusu sensin.'' Çatık kaşları düzeldi ve ağzı kulaklarına vararak oğlunu kucakladı. ''Sanırım bunca ganimetten sonra seni şirkete tam ortak yapmaktan başka seçeneğimiz kalmadı.'' Sonraki aylar boyunca herkes harıl harıl çalıştı ve planlar yapıldı. Kaledeki ana işler inanılmaz miktardaki fil dişleri için depoya yapılan ekle dahil olmak üzere tamamlanmıştı. Sera sonunda mobilyalarını sahile getirtebilmişti. Klavsinini her iki ailenin de yemek yiyeceği ve toplanabilecekleri büyük salona yerleştirdi. O akşam herkesin favori şarkılarını çaldı ve hep bir ağızdan söylediler. Şarkıları notalarına göre söyleyemeyen Tom bu yöndeki eksikliğini sesinin gürlüğüyle telafi ediyordu. Neyse ki Sera ona nota defterinin sayfalarını çevirme görevini vererek bu işkenceye bir son verdi. Bu büyüklükte bir sürünün beslenmesi sorun olacağından kalenin yakınında tutmak imkansızdı. Jim hayvanları 7 küçük sürüye böldü ve İnkunzi'ye sığırları Fort Auspice'in etrafındaki 20 fersahlık arazi içinde su ve otlar yönünden zengin bölgelerde otlatmalarını emretti. Nguni çobanlar yeni köylerini otlakların yakınında kurdular. ''Kalenin etrafında bir tampon bölge oluşturacaklar.'' dedi Jim, Tom'la Dorian'a. ''Ayrıca 20 fersahlık bölgeye giren düşmanları bize hemen haber verecekler.'' Sonradan aklına gelmiş gibi ekledi. ''Elbette belli aralıklarla gidip onları kontrol edeceğim.'' ''Bu şekilde fil avlamak için de çok iyi bir mazeretin olacak.'' diye bilgiçe başını salladı Tom. ''Şirket çıkarlarına gösterdiğin duyarlılık göz yaşartıcı evlat.'' Ancak birkaç seferden sonra filler o bölgedeki tehlikeyi kavrayarak karanın içlerine doğru ilerlediler. Fort Auspice'a geldikleri ilk ay içinde bir gün Jim, Sera ve Louisa mutfakta uzun bir konuşma yaptı. Sera iki kadının mutluluk gözyaşları dökmesine sebep olan duygusal konuşmanın ardından doğruca Tom'un yanına gitti. ''Tanrım, Sera Courtney, ne diyeceğimi bilemiyorum.'' dedi Tom, yüzünde Sera'nın çok iyi bildiği sahte şaşkınlık ifadesiyle. ''Yanılıyor olamaz mı?'' ''Louisa kesinlikle emin, kadınlar bu tür konularda nadiren yanılır.'' dedi Sera. ''Bu işi resmileştirmek için birine ihtiyacımız var.'' Tom endişeli görünüyordu. ''Eh sen bir gemi kaptanısın.'' diye alayla belirtti Sera. ''Elinde gerekli yetki var.'' Bir erkek toruna sahip olma fikri, üzerinde düşündükçe Tom'a çekici gelmeye başladı. ''Eh görünüşe bakılırsa Louisa eksiksiz bir eş olduğunu evlenmeden göstermiş.'' dedi kayıtsız bir ifadeyle. Sera'nın yüzünde bir fırtınanın yaklaştığını gösteren bir ifade belirdi ve yumruk yaptığı ellerini kalçasına dayadı. Bu söylediklerin iltifat anlamındaysa hedefini bulmadığını söylemeliyim Thomas Courtney. Louisa Loewen tüm dünya tarafından bakire bir gelin olarak bilinecek. Tom hemen alttan aldı. Aksini söyleyen olursa karşısında beni bulur. Senin de çok iyi bildiğin gibi erken doğuma bizim ailede çok sık rastlanır. Ayrıca Louisa alımlı, mükemmel bir kız. Jim ondan iyisini bulamazdı. Yani yapacak mısın diye sordu Sera. Galiba yapana kadar bana huzur yok. Doğru tespit diyen Sera kocasını iki yanağından öptü. Tom onları Perry'nin kıç üstü güvertesinde evlendirdi. Güverte tıklım tıklım dolu olduğundan kale ahalisinin ve mürettebatın geri kalanı töreni intikamın güvertesinden ve kale duvarlarının üzerinden izledi. Jim ve Louisa yeminlerini edip geminin seyir defterini imzaladı. Jim geliniyle birlikte kıyıya çıkınca Mansur kutlamak için 21 pare top atışı yaptırdı ve Nguni'ler korkuyla kaçıştı. Bakkat Lete'yi gökyüzünün üzerlerine çökmediğine ikna etmek için epey uğraştı. Eh dedi Tom belirgin bir memnuniyetle, bu onların nikahı doğru düzgün kıyacak bir rahip bulana dek idare eder. Sonra başındaki kaptan şapkasını çıkardı ve kutlamalara dahil olup koloniden getirdikleri brandy'yi keyifle içmeye koyuldu. Ufaklık bir öküz kesti ve iri hayvanı kumsalda yaktıkları ateş üzerinde çevirerek bütün halde kızarttılar. Kutlamalar tüm etler tükenene ve brandy fıçısı boşalana dek devam etti. Jim ile Louisa kale duvarlarının arasında sadece onlara ait olacak yeni evin inşası için çalışmaya başladı. Yardım edecek pek çok kişi olunca aylar boyu evleri olarak kullandıkları arabaları boşaltmaları ve güneşte pişmiş tuğlalarla örülmüş ve çatısı sazlarla örtülmüş yeni yuvalarına taşınmaları bir haftadan kısa sürdü. Sonra sıra daha ciddi meselelere geldi. Raşit mahzen olarak inşa edilmiş hücresinden elleri ayakları zincirlenmiş halde çıkarıldı. İslam kanunlarına göre yargıç ve infazcı konumunda olan Dorian'la Mansur, esiri ormanın derinliklerine, herkesin gözünden uzak duyulmayacakları bir köşeye götürdü. Sadece birkaç saatliğine gitmişlerdi. Ama döndüklerinde yüzlerinde sert bir ifade vardı ve Raşit yanlarında değildi. Tom ertesi gün bir aile toplantısı düzenledi. Ailenin taze üyesi Louisa Courtney toplantıda ilk kez yerini aldı. Tom en yaşlı üye olarak karşı karşıya oldukları zorlu kararlar hakkında bir açıklama yaptı. Jim ile Louisa sayesinde fil dişi stoklarımız ummadığımız kadar arttı. Fil dişinin en gözde olduğu pazarlar Zanzibar, Coromandel sahilindeki fabrikalar veya Moğol İmparatorluğu sınırları içindeki Bombay. Zanzibar, Halife Zeyn el-Din'in elinde olduğu için o limanda ticaret yapmamız mümkün değil. Ben şirketin işlerini yürütmek için Fort Auspice'da kalacağım. Jim'in de yardımına ihtiyacım olacak. Dorian gemilere taşıyabilecekleri kadar fil dişi yükleyerek kuzeye yönelecek ki bu miktar stoklarımızın çeyreği kadar bile etmeyecektir. Fil dişlerinin satışının ardından Maskat'ta çok acil işleri olacak. Susup kardeşine baktı. Bu konuda açıklamayı Dorian yapacak. Dorian Nargile'nin fil dişi marpucunu bembeyaz düzgün dişlerinin arasından çekti. Masanın etrafına sıralanmış çok sevdiği yüzlere baktı. Zeyn el-Din'in Maskat'taki devrimci junta tarafından tahttan indirildiğini biliyoruz. Batula ile Kumrah Umman'a yaptıkları son seyahatte bu bilgiyi doğrulama fırsatı buldu. Kadim İbn Ebu Bekir. Yasmine'nin katilinin adını söylerken yakışıklı yüzünün hatları katılaşmıştı. Bana Junta'nın Zeyn el-Din'in yerine ve orduların başına geçmeme yönelik davetini iletiyormuş gibi davrandı. Junta'nın beni gerçekten arayıp aramadığını, bunun bana hazırlanmış bir tuzak olup olmadığını bilmiyoruz. Her neyse bu daveti Yasmine'nin iyiliğini düşünerek reddetmiştim. Ama onu korumaya çalışarak ölümüne sebep oldum. Dorian'ın sesi kederle zayıfladı ve Tom araya girdi. Kendine bu kadar yüklenme Dory, olacakları hiç kimse tahmin edemezdi. Bu şekilde düşünmek sonucu değiştirmiyor. Yasmini Zeyn'in emirleri doğrultusunda Kadib'in kanlı ellerinde can verdi. Yasmini'nin intikamını almak için Umman'a yelken açıp Maskat'taki devrimcilere katılacağım. Mansur uzun masanın ucundaki sandalyesinden kalkarak Dorian'ın yanına geldi. İzin verirsen ben de seninle gelip sağ kolun olarak yerimi alacağım baba. İzin vermekle kalmayacak, seni tüm kalbimle bağrıma basacağım oğlum. O halde her şey açıklığa kavuşturuldu dedi Tom kararlı bir ifadeyle. Jim ve Louise burada kalıp Sarah'a ve bana yardım edecek, bu şekilde Mansur'un yokluğundan etkilenmeyeceğiz. Ne zaman yelken açmayı düşünüyorsun Dorian? Ticaret rüzgarları yerini 6 hafta içinde muson rüzgarlarına bırakacak. Önümüzdeki ayın sonlarına doğru yelken açabiliriz diye karşılık verdi Dorian. Bu şekilde hazırlıklar için de yeterli zamanımız olacak. Daha fazla fil dişi yükleyebilmen için gemilerdeki tüm topları çıkaracağız dedi Tom. Topları buranın savunması için kullanabiliriz. Kaiser'ın sağı solu belli olmaz. Hazırlıklı olmalıyız. Jim'e katılmamış vahşi Nugunileri de unutmamak lazım. Fil dişlerini satışından elde ettiğiniz parayla Hindistan'dan yeni toplar alabilirsiniz. Pencap'ta çok iyi silah ustaları var. Çıkardıkları işleri görmüştüm. Neredeyse kusursuzlar. Gemilerimizin gövdeleri için ideal büyüklükte toplar yapıyorlar. Gemilerdeki toplar, gülleler ve barut şalupalarla kıyıya taşındı ve öküzlerce kaleye çekilerek en etkin olacakları noktalara yerleştirildi. Evet, şimdi tam istediğim gibi oldu dedi Tom memnuniyetle. Bizi yenmek için kuşatma makinelerine sahip koca bir ordu gerekecek. Civardaki vahşi kabileler hatta kokumuzu aldığı takdirde Kaiser'ın göndereceği kuvvetler bile savunmamızı yıkamaz. Topların ağırlığından kurtulan gemilerin gövdeleri yükselmişti. Çok yakında trimleri yeni safralarla düzelecek diyerek fil dişlerinin yüklenmesini ve su fıçılarının doldurulmasını emretti Dorian. Yasmine'nin ölümünden beri ruh halinde ani değişiklikler görülmeye başlamıştı. Birdenbire derin bir melankoliye kapılıyordu. Kederle vaktinden önce yaşlanmış gibiydi. Parlak kızıl saçlarında ve sakallarında gümüş teller, kaşlarının arasında çizgiler belirmişti. Ama şimdi önünde yepyeni bir amaç, yanındaysa Mansur vardı. İçi yaşama gücüyle dolmuş, adeta gençleşmişti. Fil dişlerini gemilere yüklemeye başladılar. Onları önlerindeki yolculuk için doldurdukları su fıçıları izledi. Turşu varilleri yeni sürüden seçilip kesilen sığırların etleriyle tıka basa doldurulmuştu. Gemilerin gövdeleri, yükleri arttıkça suya gömülüyordu. Dorian ve iki geminin kaptanları Kumrah ile Batula gemilerin yükünü ve durumunu dikkatle gözlemliyordu. Düşmanlarımız karşısında kendimizi savunacak yeni toplar alana dek hızımıza bel bağlamak zorundayız. Korsanlar babamızın ve Tom'un 20 yıl önce gösterdiği çabalara rağmen maalesef hala Hint Okyanusu'nda cirit atıyor. Afrika kıyılarının uzağından geçmeye dikkat edin. Orada yuvalanmışlar diye öğüt verdi Tom. Bu son rüzgarları yelkenlerinizi doldurduğu sürece hiçbir korsan zambuğu sizi yakalayamaz. Dipnot: Zambuk, Kızıldeniz, İran Körfezi ve Hint Okyanusu'nda kullanılan tek direkli Latin yelkenli 150-200 tonluk teknelere verilen isim. Daha sonraları bu isim kaç direkli olduğuna bakılmaksızın bu sularda kullanılan bu ağırlıktaki tüm tekneler için kullanılmıştır. Herkes öyle yoğundu ki günler su gibi geçip gidiverdi. Kadınlar yeni evlerini düzenliyorlar, Tom'la Jim sığırlar ve atlarla ilgileniyor, Dorian'la Mansur yolculuk hazırlığı yapıyordu. 6 hafta su gibi geçti dedicim. Mansur da kumsalda durmuş yelken açmaya hazır gemilere bakarken. Mürettebat kumsaldan ayrılıp gemilerde yerini almıştı. Ertesi gün yola çıkmaları için her şey hazırdı. Birbirimize kavuşur kavuşmaz ayrılmak kaderimiz olmuş gibi dedi Mansur. İçimde bu seferki ayrılığın pek de kısa sürmeyeceğine dair bir his var kuzen dedicim üzgünce. Yepyeni bir hayatın ve türlü maceraların mavi ufkun ötesinde seni beklediğine inanıyorum. Söylediklerin senin için de geçerlicim. Artık bir kadının var, çok yakında bir de oğlun olacak ve burayı yuvan ilan ettin. Ben yalnızım ve hala yuvam olacak ülkeyi arıyorum. Aramıza ne kadar mesafe girerse girsin seni daima yanı başımda hissedeceğim dedicim. Mansur böyle duygusal bir ifadede bulunmanın kuzeni için ne kadar güç olduğunu biliyordu. Onu kendine çekerek sıkıca sarıldı. Jim de ona aynı şevkle karşılık verdi. İki gemi şafak vakti gel gitle birlikte yelken açtığında tüm aile intikamdaydı. Koyun ağzından çıkana dek gemide kaldılar. Sonra Tom, Sarah, Jim ve Louisa şalupaya inerek iki geminin ufka doğru uzaklaşmasını izledi. Sonunda ufkun ötesinde kayboldular ve Jim şalupayı koya çevirdi. Kale Dorian'la Mansur'un yokluğunda tuhaf bir şekilde boş görünüyor, iki adamın billur gibi sesini şarkı söyledikleri akşamlarda çok arıyorlardı. Hint Okyanusu'ndaki yolculukları süratli ve neredeyse olaysızdı. Peri Mansur'un, intikam ise Dorian'ın komutasındaydı. İki gemi birbirlerine oldukça yakın seyrediyor, muson rüzgarları lehlerine esiyordu. Kaiser'ın Trincomalee'deki Hollanda hükümetini uyaracağına dair tehditlerini göz önüne alarak Ceylan Adası'nın açığından geçtiler ve mevsim değişiminden önce varma niyetiyle Güney Hindistan'daki Coromandel sahiline doğru ilerlediler. Gerçek kimliklerini belli etmeden İngiliz, Fransız ve Portekizlerin elindeki ticaret merkezlerini ziyaret ettiler. Dorian da Mansur'da Araplara özgü kıyafetler giyiyor, toplum içinde Arapça konuşuyordu. Dorian uğradıkları her limanda fil dişine olan talebi ölçüyordu. Tüm fil dişlerini birden pazara sürdüğü takdirde fiyatların düşeceğini bildiği için temkinli davranıyordu. Sonuçta Tom ile yaptıkları hesaplarda öngördüklerinden çok daha fazla gelir elde ettiler. Gemilerin kasaları gümüş rupiler ve altın mohurlarla dolmuştu. Dipnot, mohur 15 rupi değerinde eski altın Hint parası. Fil dişlerinin dörtte biri hala satılmamıştı. Güneye yönelip Hindistan'ın güney ucunu geçtiler ve ana karayla Ceylan Adası arasından geçip batı kıyısı boyunca kuzeye ilerleyerek Moğol topraklarına vardılar. Kalan fil dişlerini İngiliz Doğu Hindistan şirketinin merkez bürosunun bulunduğu Bombay'da ve Moğol İmparatorluğu'nun batıdaki diğer limanlarında sattılar. Bir zamanların en zengin, en kudretli imparatorluğu olan ve tüm kıtaya yayılan Moğol İmparatorluğu, Babür ve Ekver kadar üstün olamayan imparatorların kötü yönetiminde giderek zayıflamış ve dağılması an meselesi haline gelmişti. Siyasi karışıklığa rağmen Delhi'deki yeni Pers etkisi bölgeyi ticaret için çekici kılıyordu. Persler ilikleri ne kadar tacirdi ve fil dişi fiyatları Karnatik'teki imalathanelerden aldıklarını aşıyordu. Dorian artık iki gemiyi de rahatlıkla silahlandıracak kadar maddi imkana sahipti. Toplar, gülleler ve barut alabilir, ticaret gemilerini savaş gemilerine çevirebilirdi. Kuzeye doğru ilerleyerek İndüs Nehri'nin Arap Denizi'ne döküldüğü Haydarabad'da demir attılar. Dorian da Mansur Batula komutasındaki bir grup silahlı adamla kıyıya çıktı. Şehrin ana caddesinde bir araba kiralayıp bir de tercüman tuttuktan sonra kalabalık sokaklarda ilerlemeye başladılar. Tüm Pencap'ın ve İndüs Havzası'nın yani Hindistan'ın en meşhur silah yapımcısının dökümhanesi bu özelliksiz alüvyonlu düzlükte bulunuyordu. Sahibi Pandit Singh adında bir Sih'ti. Dorian'la Mansur sonraki haftalarda her gemi için bir düzine top seçti. Toplar uzun namlulu 10 santim kalibreliydi. 3,5 metrelik namlular 4 kilogram ağırlığında gülleler için idealdi. Namlunun uzunluğu göz önüne alındığında dar kalibre daha isabetli, uzun menzilli atışların yapılmasını sağlıyordu. Dorian aynı büyüklükteki güllelerin hepsinde kullanılabileceğinden emin olmak için her bir topun namlu uzunluğunu ve kalibresini ölçtü ve çentikler olup olmadığını kontrol etti. Sonra bunu işçiliğine bir hakaret olarak gören silah yapımcısının tüm itirazlarına rağmen satın aldığı her bir topu deneme amaçlı ateşlemeye karar verdi. İki topun namlusu atışlar esnasında parçalandı. Pandit Singh bunun işçiliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını, şeytanların en kötüsü olan Goppa'nın marifeti olduğunu iddia etti. Dorian bölgeden marangozlar tutarak kendi tasarımı olan top kundaklarını yaptırdı. Sonra toplar öküzlerle kendi kundakları üzerinde kıyıya çekilip gemiye taşındı. Pandit Singh salkımların yanı sıra yeni toplara uygun birkaç yüz gülle döktü. Ayrıca en iyi kaliteden olduğuna şahsen garanti verdiği barutla temin edebileceğini söyledi. Dorian her bir barut fıçısını aşırıp sıkı bir kontrolden geçirdikten sonra yarısından fazlasını beğenmeyerek geri gönderdi. Sonra dikkatini bu denizlerde en az silah teçhizata kadar önemli olan flotillasının görünümüne yöneltti. Mansur'u kıyıya göndererek Haydarabad çarşısından en iyi kaliteden yeşil ve bordo yelken bezleri aldırdı. Ve yepyeni yelkenler diktirerek yıpranmış ve solmuş eskilerle değiştirdi. Çarşıdaki terzilere gemilerin mürettebatı için aynı renklerde üniformalar sipariş edildi. Elde edilen sonuç göz kamaştırıcıydı. Umman'a çok yakın olan Haydarabad siyasi ve askeri dedikodularla çalkalanıyordu. Dorian'la Mansur tüccarlarla pazarlık ederken bir yandan da kahvelerini yudumlayarak dedikodulara kulak veriyordu. Dorian devrimci cuntanın hala Maskat yönetiminde olduğunu ama Lamu, Zanzibar ve diğer Umman topraklarını elinde bulunduran Halife Zeyn el-Din'in giderek kuvvetlendiğini öğrendi. Zeyn'in cuntayı etkisiz hale getirmek ve tahtını geri almak için Maskat'a saldıracağı dedikodusu dilden dile dolaşıyordu. Zeyn İngiliz Doğu Hindistan şirketi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan Babali'nin desteğini arkasına alarak büyük bir güce kavuşmuştu. Dorian Muscat'taki yeni yöneticilerin adını öğrenmeyi de başarmıştı. 10 kişilik konseyin üyelerinin çoğunun ismi tanıdıktı. Yıllar önce birlikte ekmek ve tuz yediği, omuz omuza savaşa girdiği adamlardı. Nihayet tekrar denize açılmaya hazır olduklarında içi içine sığmıyordu.
44. ayrımın sonu. Sayfa 473.